Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ölüm Tarlası, adli antropolog doktor Bill Beysel yazar John Jefferson'ın Tennessee Üniversitesi'ndeki antropoloji araştırma tesisi üzerinden adli bilimin gelişimini anlattığı kurgu dışı bir kitaptır.
Halk arasında beden çiftliği diye bilinen bu tesis,
İnsan bedeninin farklı çevre koşullarında nasıl ayrıştığını sistemli biçimde incelemek amacıyla Bass tarafından kurulmuştur. Kitap, ölüm sonrası değişimleri yalnızca ürpertici ayrıntılar olarak sunmaz. Bu değişimlerin kimliği belirsiz kalıntıların tanınmasına,
ölüm zamanının yaklaşık olarak belirlenmesine ve soruşturmaların doğru yönlendirilmesine nasıl yardım ettiğini açıklar.
Bass'ın meslek yaşamından seçilen vakalar, laboratuvar ve arazi araştırmalarının mahkeme salonlarına uzanan sonuçlarını gösterir.
Lindbergh kaçırma ve cinayet vakasına yeniden bakış da bunlar arasındadır.
Anlatı, bir bilim tarihi, mesleki anı ve gerçek suç incelemesinin kesişiminde durur. Temel amacı, ölümün bıraktığı fiziksel izlerin dikkatli gözlem ve karşılaştırmalı araştırmayla konuşabilir hale geldiğini göstermektir.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, beden çiftliği ayrışmayı ölçülebilir adli veriye dönüştürür.
Kitabın merkezinde, Tennessee tepelerinde kurulan ve beden çiftliği adıyla tanınan araştırma alanı bulunur.
Bass'ın yaklaşımının ayırt edici yönü, insan ayrışması hakkında varsayımlarla yetinmemesidir.
Bağışlanan bedenlerin açık havada, sığ mezarlarda, suda, araç bagajlarında ya da farklı örtü ve engeller altında geçirdiği değişimler gözlemlenir.
Böylece olay yerinde görülen bir durum, daha önce belgelenmiş süreçlerle karşılaştırılabilir.
Bu modelin adli değeri tek bir kesin zaman çizelgesi vaat etmemesindedir.
Bunun yerine sıcaklık, nem, toprağın yapısı, hayvan ve böcek etkinliği gibi değişkenlerin ölüm sonrası görünümü nasıl değiştirdiğini ortaya koyar.
Aynı sürede bırakılmış iki bedenin farklı ortamlarda bütünüyle farklı aşamalarda bulunabileceği anlaşılır.
Kitap, bu nedenle ölüm zamanını belirlemeyi mekanik bir hesap değil, koşulları birlikte değerlendiren bir bilimsel yorum işi olarak ele alır.
Araştırma alanı ayrıca eğitim bakımından da önemlidir. Polisler, adli uzmanlar ve araştırmacılar, gerçek hayatta nadiren düzenli biçimde karşılaştırma fırsatı bulabilecekleri örneklerden yararlanır.
Bass'ın anlattığı kurum, ölümün gizemini büyütmek için değil, soruşturmalarda belirsizliği azaltmak için kurulmuş bir gözlem laboratuvarıdır.
Bu yönüyle kitap, deneysel verinin adalet sistemi için neden vazgeçilmez olduğunu somutlaştırır.
İkinci olarak, böcekler.
Ölüm sonrası zaman aralığını daraltan biyolojik tanıklardır, ölüm tarlası, adli entomolojinin,
yani cesetlerle ilişkili böceklerin incelenmesinin soruşturmalardaki yerini ayrıntılı biçimde açıklar. Sineklerin bir bedene ne zaman geldiği,
yumurtaların ne hızda geliştiği ve larvaların hangi evrede bulunduğu, ölümden sonra geçen süre için önemli ipuçları sağlar.
Ancak kitap, böcek kanıtını tek başına kusursuz bir saat gibi göstermez.
Hava sıcaklığı gelişim hızını etkiler, bedenin kapalı, gömülü ya da su altında olması böceklerin erişimini geciktirebilir.
Mevsim ve coğrafi çevrede hangi türlerin görüleceğini değiştirir.
Bu yüzden uzman, bir böceğin varlığından doğrudan kesin bir ölüm tarihi çıkarmaz. Tür tespiti, gelişim evresi, çevresel kayıtlar ve bedenin genel durumu birlikte değerlendirilir.
Bass'ın seçtiği vakalarda böcek izleri, başka türlü açıklanması zor olan zaman ve yer sorularını aydınlatır.
Bu örnekler, küçük bir biyolojik bulgunun delil zincirinde ne kadar etkili olabileceğini gösterir.
Kitabın önemli bilimsel mesajı şudur, ayrışma pasif bir çürüme değildir. Bakteriler, böcekler, kuşlar ve çevre arasında işleyen dinamik bir ekolojik süreçtir.
Adli araştırmacının görevi de bu süreci rahatsız edici görüntülerden ibaret saymak değil, ölçülebilir ve sınanabilir bulgulara çevirmektir.
Üçüncü olarak, kemikler ve yanmış kalıntılar, kimlik ile ölüm koşulları için ayrı kanıtlar taşır, Bass'ın uzmanlık alanı olan adli antropoloji.
Özellikle beden ileri derecede ayrıştığında ya da yalnızca iskelet kalıntıları bulunduğunda önem kazanır.
Kitap, kemiğin yalnızca ölümün geride bıraktığı son kalıntı olmadığını, biyolojik profil oluşturmak için kaynak olduğunu vurgular.
Yaş aralığı, biyolojik cinsiyet, boy uzunluğu ve geçmiş yaralanmalar gibi özellikler uygun yöntemlerle değerlendirildiğinde kimliklendirme sürecini daraltabilir.
Fakat bu çıkarımların sınırları vardır.
iskelet çoğu zaman tek başına bir kişiye ad ve soyad vermez. Antropoloğun bulguları, kayıp kişi kayıtları, diş kayıtları, kişisel eşyalar ve diğer kriminal delillerle bir araya gelmelidir. Kitapta yanmış ya da parçalanmış kalıntılarla ilgili çalışmalarda bu disiplinin sabır ve teknik gerektiren tarafını gösterir. Isının kemikte yarattığı değişimler, travmanın ölüm öncesinde mi, ölüm sırasında mı, yoksa sonrasında mı oluştuğunu ayırt etmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle uzmanlar aceleci sonuç yerine dikkatli karşılaştırmaya dayanır. Basın anlatımı, popüler suç anlatılarındaki hızlı ve kesin teşhis imgesini dengeler. Bilimin gücünün her soruya anında cevap vermesinde değil, belirsizliği açıkça tanımlayıp eldeki kanıtın izin verdiği kadar güvenilir sonuca ulaşmasında olduğunu savunur. Dördüncü olarak, gerçek vakalar. Laboratuvar bilgisinin soruşturma bağlamında sınandığını gösterir. Kitapta yer alan gerçek vakalar. Teorik adli bilgiyi daha anlaşılır hale getiren uygulama çerçevesidir. Bas, kamuoyunda çok bilinen Lindbergh kaçırma ve cinayet dosyasına yıllar sonra yeniden yaklaşırken, eski fiziksel kanıtların yeni uzmanlık yöntemleriyle nasıl değerlendirilebileceğini gösterir. Diğer örneklerde, başsız bir bedenin kimliği, iskelet incelemesi ya da böceklerle ilgili bulgular gibi farklı kanıt türleri öne çıkar. Bu vakaların ortak özelliği, çözümlerinin genellikle tek bir çarpıcı bulguya dayanmamasıdır. Bir uzmanın ölçümü, olay yeri koşulları, soruşturma kayıtları ve başka uzmanların değerlendirmeleri bir araya gelir. Dolayısıyla kitap, adli bilimi dedektifin sezgisine indirgemez. Bilgi üretimi, delilin korunmasına, doğru sorunun sorulmasına ve disiplinler arası işbirliğine bağlıdır. Ayrıca bazı bölümlerin kesin bir mahkeme zaferiyle bitmemesi anlamlıdır. Gerçek soruşturmalarda bilim, her zaman failin kim olduğunu belirleyemez. Bazen yalnızca yanlış olasılıkları eleyebilir ya da olayın zamanını ve koşullarını daha dar bir aralığa çekebilir. Bu ölçülülük, kitabı salt heyecan arayan gerçek suç anlatılarından ayırır. Vakalar, suç öyküsünden çok yöntemin sınandığı örnekler olarak seçilmiştir. Oker, adli kanıtın hem güçlü yanını hem de yorum gerektiren sınırlarını birlikte görür. Son olarak, ölümle çalışmanın etik ve insani boyutu. Bilimsel mesafeyi tamamlar, ölüm tarlası, ceset araştırmasını yalnızca teknik süreçler üzerinden ele almaz. Bu çalışmanın insani ve etik temelini de görünür kılar. Araştırma için kullanılan bedenler bağış yoluyla gelir. Bu durum, ölen kişilerin bilime katkı yapma isteğiyle, ailelerin zor kararları arasında kurulan özel ilişkiyi düşündürür. Kitabın yaklaşımında bedenler soyut nesneler değildir. Herbiri, kimliği belirsiz ölülerin ailelerine cevap bulunmasına ve adalet arayan soruşturmalara katkı sunabilecek bir araştırma kaynağıdır. Bass'ın mesleki anlatısı da bu çerçeveyi destekler. Hatalardan öğrenme, önceki tahminleri yeni verilerle düzeltme ve kesinlik iddiasından kaçınma, bilimsel etik kadar insanlara karşı sorumluluğunda parçasıdır. Bu hassasiyet önemlidir çünkü ayrışma betimlemeleri kaçınılmaz olarak serttir. Kitap, bu ayrıntıları okuyucuyu şoke etmek için değil, uzmanların neden kontrollü araştırmaya ihtiyaç duyduğunu açıklamak için kullanır. Aynı zamanda adli çalışmanın duygusal yükünü de kabul eder. Araştırmacılar ölümle sürekli karşılaşsa da amaçları ölümü sıradanlaştırmak değildir. Amaç, geride kalan fiziksel izlerden olabildiğince doğru bilgi çıkarmaktır. Bu denge, kitabın bilimsel anlatısını kuru bir teknik kılavuz olmaktan çıkarır ve adli antropolojinin toplumsal değerini daha açık biçimde ortaya koyar. Sonuç olarak ölüm tarlası, adli bilim meraklıları, gerçek suç okurları, antropoloji öğrencileri ve televizyonlardaki suç dizilerinin ötesinde. Delilin gerçekte nasıl yorumlandığını öğrenmek isteyenler için uygundur. Özellikle ölüm zamanı, iskelet incelemesi ve böcek kanıtı gibi konuların hangi koşullarda işe yaradığını, hangi koşullarda sınırlı kaldığını anlamak isteyen okura güçlü bir temel sunar. Bununla birlikte ayrışma ve insan kalıntıları konusunda açık, zaman zaman rahatsız edici betimlemeler içerdiği için hassas okurlara göre değildir. Kitabın pratik yararı, okuru adli kanıt hakkında daha eleştirel hale getirmesidir. Bir bedenin görünümünden ya da tek bir laboratuvar bulgusundan kesin sonuç çıkarılamayacağını, çevresel bağlamın ve farklı uzmanlıkların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini öğretir. Entelektüel olarak ise ölüm sonrası biyolojinin hukuk ve soruşturma süreçleriyle bağını açıklar. Benzer gerçek suç kitaplarından farkı, faili ve dramatik olay örgüsünü merkeze koymamasıdır. Bayes ile Jefferson vakaları adli yöntemin nasıl geliştiğini göstermek için kullanır. Benzer biçimde yalnızca popüler bilim kitabı da değildir. Çünkü araştırmanın sahadaki sonuçlarını ve uzman kararlarının belirsizliklerini canlı örneklerle ele alır. Beden çiftliğinin kuruluşuna ve Bass'ın meslek deneyimine dayanan bu birinci elden bakış, kitaba ayrı bir güvenilirlik ve özgünlük kazandırır. Sonuç olarak eser,
ölümün fiziksel süreçlerini sansasyonel bir konu olmaktan çıkarıp, dikkatli araştırmanın adalete nasıl hizmet edebileceğini gösteren dengeli bir kurgu dışı çalışma olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz doktor,
Bill Bass kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.